Merhaba.
Neden filmimi çekemiyorum podcast'in bugün konu Gülizar Irmak. Gülizar Irmak oyuncu, senaryo yazarı, kitap yazarı, bir sürü marifeti var. Aslında Gülizar'la biz bugün karşı karşıya geliyoruz ama yıllardır da birbirimizi gayet iyi biliyoruz.
Evet.
Bir şekilde aynı zamanda aynı yerlerde olamamışız ama onun tiyatro yıllarından arkadaşların birçoğu, benim de çok iyi arkadaşım ve o hep sevgiyle bahsettikleri Gülizar'ı bugün burada ağırlamaktan çok mutluyum.
Ay, çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Yıllar sonra karşılaşmak çok güzel,
evet,
bir duygu oldu.
Harika bir şey oldu. Ya. Aslında evet, ne kadar evet, belli bir kuşak insan aslında sanat dünyasında, ben öyle biliyorum. Yani 9 Eylül'lüler, ben İstanbul'da Marmara Güzel Sanatlar'dım filan. Biz aslında birbirimizi çok tanırdık, destek de olurduk. Daha eski yıllarda diyeyim, 80'lerin ortası, 90'lar filan.
Evet, dayanışma
öyle
daha
dayanışma
fazlaydı.
Vardı. Peki Gülizar, biraz sana bırakacağım. Aslında İzmirlisin.
Evet,
9 Eylül
evet,
Güzel Sanatlar evet, Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünü evet, yapıyorsun. Sonra Diyarbakır'a gidiyorsun.
Mezun olduktan sonra Ankara'da Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu'na Turgut Özakman zamanında bizi aldılar. O zamanlar hı-hı, devlet tiyatrosuna GSF'lileri, İzmirlileri almıyorlardı. Bizi öyle sınava şey, tabi tutuyorlardı. Biz hı-hı, sınava girdik ve işte Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çocuk birimi kuruldu ve oraya girdik. Sonra o Turgut Özakman'dan sonra o dağıtıldı. Ve benim yolumda Diyarbakır'a düştü.
Yani çok genç bir yaşta Diyarbakır, çünkü senin birçok sınıf arkadaşın
evet,
Bursa'daydı, Trabzon'daydı filan biliyorum evet, o dönemden İstanbul'da olanlar. Nasıl bir deneyimdi Diyarbakır?
Doğum yapmıştım. Bir aylık bebekle gittim ben Diyarbakır'a.
Of, evet, hem annelik evet, hem evet, Diyarbakır.
Evet, evet. Ve terörün çok yoğun olduğu da zamanlardı. Önceleri çok zorluk çektim. Gerçekten çok zorlandım ve hatta pişmanlık noktasına bile geldim diyebilirim aldığım bu kararla. Ama sonraları biz orada çok güzel bir kadro Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda. Ya yani o kadar güzel bir ekip olduk ki Diyarbakır'da. İşte Bülent Emin Yarar vardı, Ahmet Mimtazlar vardı, Coşkun vardı. Yani biz böyle kendi evet, havamızda çalıp söylemeye başlar bir ekip haline olduk ve adımız gerçekten Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oldu. Evet. Yani aa, Diyarbakır geliyor Ankara'ya falan gibi böyle oldu. Bu bizi çok besledi. Biz orada Shakespeare'ler falan oynamaya başlamıştık ve Ankara'ya geldiğimiz zaman gerçekten aa, Diyarbakır geliyor oldu. Ya o bizi besledi. Gerçekten çok besledi. Beni de besledi.
Tabii.
Yani ben de oradan besledim. Ben yöreden çok beslendim.
Tabii.
Yani benim tabii o zamanlar ben bunun farkında değildim ama benim daha sonra yazacağım senaryolara Doğu'nun çok büyük etkisi oldu. Ve ben çok sevdim aslında Doğu'yu. Yani o önceden çok zor gelen Doğu, Güneydoğu, gezdikçe, gördükçe, insanları tabii, tanıdıkça, terör olmasına rağmen çok olumlu etkilerle bırakarak ben döndüm Doğu'ya. İyi ki gitmişim dedim. Gerçekten dedim sonrasında.
Kesinlikle orada öyle bir büyü olduğuna kesinlikle inanıyorum. Çünkü
var,
ben de film çekimleri nedeniyle 90'ların sonundan itibaren o bölgeyi tanımaya başladım. Ve hatta Tayfun Pirselimon'un Hiçbir Yerdesini çekerken Mardin'de çekiyorduk. Diyarbakır, Mardin. Yani diyordum ki insanlık ölmüş diyen buraya gelmeli bence. Çok güzel,
evet,
çok paylaşımcı ve ruhumu ısıtan
evet,
diyebilirim.
Evet.
Öyle bir duygu. Sen de onu aldın. Çünkü aslında malzememiz insan. İnsanla çalışıyoruz ve ne
evet,
kadar tanışsak
evet,
o kadar
evet,
önemli.
Ve belki de yani o bana öncülük etti bilmiyorum. Hayat bazı insanlar için çok zor. Batıdan baktığın zaman yani hani o dertler, tasalar, onlar bunlar. Yani hani onlar bana yani anlamsız ve hafif gelmeye başladı. Yani acının damarına girdiğiniz zaman yani onunla da uğraşmak istiyorsunuz ve ben onunla da uğraşmaya başladım yani. Hani geçmişe baktığım zaman bunu da görüyorum.
Tiyatro okuma kararın nasıl oldu? İzmir'desin, liseyi bitirdin ve oyunculuk yapmak yoksa nasıl?
Yani bu da çok tabii yani insanın kendini bilmesi, bulması. Mesela benim Varol Yaşaroğlu benim 3 numara kardeşimdir. Onun kendini bulması 5 yaşında başladı. 5 yaşından beri çizmeye başlamıştır Varol. Yani evde bize dergi satardı, kitap satardı, onu satardı, bunu satardı. Ve biz evin içinde 4, yani o zaman Vural en küçük numara yoktu ama 3 kardeş. Onun dergilerini okurduk, onları canlandırırken evin içi böyle bir sirk alanı gibi falandı. Yani böyle büyüdük. Ama ben ortaokuldayken tiyatro hiç aklımda olan bir şey değildi. Spora çok meraklıydım. Ya sporcu olmak ya da balerin olmayı çok istiyordum. Çok arzu ediyordum. Ortaokuldayken de spor derslerine, yani seçmeli spor derslerine yazıldım. Annem gitmiş okula, beni oradan çıkartmış. Dramatizasyon ve güzel konuşma dersine yazdırmış. Annem yapmış bunu. Ben tabii çok öfkelendim. Çok kızım. Dramatizasyon nedir? Güzel, niye güzel konuşacağım ben? O da güzel konuşayım diye.
Çok tatlı.
Ben tiyatroyla orada tanıştım.
Evet.
Yani orada hatta orada bir oyun bile yazdım. Orada oyunları oynadım. Orada tanıştım. Ondan sonra da zaten o süreç benim peşimi bırakmadı. Üniversite sınavlarına girdiğim zamanda da tiyatro bölümünü kazandım. Ama bu sefer de annem beni başka taraflara yönlendirmeye çalıştı. Direndim ve orada kaldım.
Evet. Ne tarafa yönlendirmek istedi?
Tabii yani şimdi tiyatrocu olacağın, yani hani orada bir gelecek göremedi.
İşte onu sormak
anlatabiliyor güzel, muyum? Tabii. Yani çok fen bilimlerine, olarak. Çünkü fen okumuştum. Fen bilimlerine yöneltmek istedi.
Çoğu
doktor olamadım yani.
Çoğu ailenin hala da var. Yani sanatla ilgili bir bölüm seçince Türkiye'de bir böyle tedirginliği oluyor. Yani gerçi
oluyor.
Hani bu ki anne bu kadar vizyoner. Çünkü Varol da burada bizim konuğumuz oldu ve anneyi anlattı. Anne muhteşem çizgi romanlarını destekliyor. İşte seni dramatizasyon ve güzel konuşmaya götürüyor. Evet. Yani bu kadar vizyoner bir annenin aslında çocuğu olmakta bir şans herhalde değil
şans.
Mi?
Çok kesinlikle şans. Yani ben gerçekten benim yani olur muydu olmaz mıydı bilmiyorum ama annem beni oradan alıp da dramatizasyon dersine sokmasaydı ben dramayla tanışamazdım. Yani burası bir gerçek. Haberim yoktu çünkü. Onun da haberi yoktu da o güzel konuşma bölümüne takılmış.
Ailenizde bir gen var herhalde. Yani hepiniz sanatın bir dalıyla işte çiziyor, oynanıyor, yazılıyor. Bu böyle bir aile çok güzel. Yani bu bence büyük bir zenginlik. Birbirinizle de iyi bir ilişkiniz olmuş. Belli ki o çocukla besle hani Varol'un çizgi romanlarını alırdık dedi. Ben onunla konuşurken dedim senin Kıkırdak dergin varmış dedim. Evet. Ay sen bunu nasıl bildin? Çok güzel bir şekilde.
Evet.
Peki çocuk oyunu yazıyorsun, oyunlar yazıyorsun.
Ya çocuk oyununu yıllar önce yazdım. Onu da ne zaman yazdım? Hamileyken yazdım. Hı. Çünkü yapacak hiçbir şey bulamadım. Ya sahneye çıkamıyordum. Sahneden alınmıştım. Boş oturmak da olmadı. Hı. Ben dedim oyun yazayım o zaman dedim. Hı. Çünkü ta yıllar öncesinden o dramatizasyon dersinde oyun yazmıştım. Beni oraya götürdü. O zaman Coşkun Irmak'la da yani evliyim. O da oyunlar yazıyor. Tabii onun yazdığı oyunları okuyorum. Devlet Tiyatrosu'nda yazılan oyunları okuyorum. O aynı zamanda dramaturg, onun dramaturjisi yapılıyor. İster istemez bir şeyler öğreniyor insan.
Tabii, tabii.
Yani hani yani eğitiliyorsunuz orada siz.
Tabii.
Yani usta çırak ilişkisi
tabii,
gelişiyor.
%100.
Öyle olunca da ben oturdum oyun yazdım ve oyunla ödül aldım o oyunu.
Evet onu
aldım. Ama sonrasında bıraktım. Yani devam edemedim. Yine oyunculuğa döndüm. Çünkü çocuk doğdu. Ondan sonra
oyunculuk. Ama olsun bir yazarlık meselesi. Yani oturmak onu yazmak. Aslında bütün o çocukluktan gel. Yani çünkü benim hep söylediğim bir şey var. Yani işte film çekemiyorum. Ya da beni filme çağırmıyorlar oyuncu olarak. Ama yapacak hep başka bir alan. Başka bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
Çok haklısın. Yani insan o aralanacak bir kapı bulmalı. Dediğim gibi yani Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır böyle çok kötü bilmem ne. Ama sen orada ayrı bir dünya yaratabilirsin. Hani bu böyle şey gibi gelir. Hani çok ütopik bir şey gibi geliyor ama değil.
Aslında bence bütün ailenizde bir yaratma ve ortaya koyma cesareti var. Yani bir şey yaratıyorsunuz, bunu da ortaya koyuyorsunuz. Yani oyunculukla da karakter yaratıyorsun. Yani yönetmenin istediği bir karakter ama onu da ortaya çıkıyorsun, icra ediyorsun. İşte aynı şekilde diğer bütün kardeşler bir şeyler sürekli yapılıyor.
Var.
Bu aslında böyle bir hani reddedilirim, beğenilmem, istenmem gibi bir kaygı yarattı mı size? Yani şimdi de eskisi için de soruyorum. Yani beğenilmem kaygısı var mı mesela yaptığı şeylerde? Onaylanma duygusu.
Ya bu olmadı. Baştan öyle başlandığı için olmadı galiba. Hı. Yani ben baştan bir bilinmezin içine daldım ve orada çok mutlu oldum.
Hı.
Yani ben aslında onun peşinde koştum. Onun peşinde koştuğu zaman insan, yani kendini mutlu etmenin peşinde koştuğu zaman diğer şeyler biraz önemini yitiriyor. Yani, yani kendim için konuşabilirim. Yani
tabii hani aslında diğer... bize öyle. Aynen.
Evet yani ben kendim için konuşabilirim. Ya ben bunu yap yapmaktan mutlu oluyorum ve bunu yapacağım ya dediğim zaman diğer bütün unsurlar belki de çok kötü yapıyorum yani hani anlatabiliyor muyum? Yani muhteşem bir şey çıkmadı ama o bir cesaret yaratıyor. Ya yani onun peşinden koşmalı işte insan.
Kesinlikle ben hani bu %100 imzamı atacağım bir şey çünkü ben de hayatımı öyle yapan birisiyim. Her gün kendime farklı ne olabilir? Onun içinde ne olabilir? Bunun tarafta ne olabilir? Yani hep bir buradan buraya ne geçirebilirime bakıyorum ve hayatta çok o anlamda inat atlaşmıyorum. Yani biraz gelenler var. Sende de öyle bir şey görüyorum. Çünkü gittiğin her yerde biraz böyle güzel bir alan yaratıyorsun gibi değil mi?
Yol bulmaya çalışıyorum aslında. Yani hani içinizde o yaratıcılık ruhu varsa bir o tıkandıysa kendinize belki de aynı kapıya yine çıkacaksınız ama yani hani böyle kulvar değiştirip yol değiştirip ara sokaklara dalıp tekrar aynı yere çıkmaya çalışıyorum. Yani böyle özetleyebilirim hayatımı.
Aslında çok güzel özetledin. Bence harika söyledin ve buradan geliyoruz ki aslında öyküsü Coşkun Irmak'a ait olan öyle bir geçer zaman ki yani efsane bir dizi. Yani öykü de muhteşem ve onun tabii geliştirme senaryoları. Kaç bölüm yazdım dedin?
120 bölüm geliştirme senaryoları.
Bence en zor bölüm.
Evet, evet. Ve ilk deneyimimde. Ama işte bu cesareti de nereden aldım? Belki Coşkun'dan aldım, bilmiyorum. Yani onun tecrübesinden aldım. Yani onun tecrübesine dayanmış olabilirim. Yani hani çünkü o hem bir dramaturg hem oyun yazarıydı. Hiç daha önce böyle bir şey denemem. Yani hani ve sadece ikimizdik yani. Yani 120 bölümü sadece ikimiz yazdık. Ne ekip var arkamızda, ne bir şey var. Hiçbir şey yok arkamızda. Çok yoğunlaştım. Çok dayak yedim ama.
Biraz onu konuşacağız ama. Şunu yani
dayak yedim derken yani.
Zaten hani, o zorlanma.
Zaten öyle oluyor.
Aslında şöyle bir şey de var. Yani spor yaparken yaptığınız önüne işte zorluyorsun. Birdenbire o koca yükü kaldıramıyorsun. Kaldırdığında nefes nefese kalıyorsun. Sonra yavaş yavaş.
Altında kalıyorsun.
Altında evet, daha güçlenerek ilerliyorsun. Peki geliştirme benim için özel bir alan. Çünkü ben sinemada da her sanat eseri yaratılırken ne olursa olsun sinemada, dizide, tiyatro geliştirme sürecini çok önemsiyorum. Yani bana göre öyle. Ben öyle hissediyorum ve genel olarak da böyle olduğunda iyi sonuçlar alınabiliyor. Şimdi geliştirme senaryosu yani öyküden alıp 120 bölümü geliştirmek nedir? Dinleyenler için birazcık anlatırsan.
Öncelikle hikayenin nereden başlayıp nereye gideceğini, nerede sonuçlanacağını çok iyi bileceksin. Omurgasını çok iyi oturtacaksınız bir bütünü. O omurgayı oturttuktan sonra bir balın, ondan sonra o kılçıklar zaten o geliştirme senaryoları oluyor onları. Yani ya da tretmanları oluyor. Şimdi tretmanla başladım. Bu giderek bende geliştirme senaryolarına döndü. Geliştirme senaryonun tretmanlardan yani artık senaryo daha yakın bir yerde durur. Karakterlerin neyi, niçin söylediklerini, söyleme nedenlerini, oraya varış itkilerini hepsini detaylandırırım ben o renklerde. Senarist de alır. Onu kendine göre ya değiştirir ya da yorumlar. Ama bence esas olan hikayenin çok iyi kurulmasıdır. Baştan iyi kurulması.
Omurgası.
Evet, omurgasıdır. Ya çünkü şöyle oluyor. Yani hadi bir başlayalım da 3 bölüm tutarsa nasıl olsa devamı gelir. Gelmiyor. Olmuyor o. O yani
yürümüyor.
Yürümüyor. O istediğiniz bir iş olmuyor. O yüzden şey önemlidir. Yani bir şeyin hikayesini yazacaksınız. Üşenmeyeceksiniz. Baştan sona kadar 10 sayfa mı oluyor? 50 sayfa mı oluyor? Bunu yazacaksın. Ha sonra üstünde değişiklikler yapabilirsin.
Tabii.
Bu olabilir ama o omurgadan sapmadan yapıyorsunuz o değişikliği. Oraya gidiyorsunuz.
Aslında ben senaryolarda bir karakterin, senaryonun bütünün de bir karakterinin olduğunu düşünüyorum. Yani bu senaryo insan olsaydı ürettiğin şey bir bütün olarak işte ne yerde ne içeride hakim olmak. Yani senaryoya hakim olmak.
Evet.
Hakim olmadığın zaman hem durma noktanız hem savunma noktanız ve çabuk etkide kalır insan. Hemen değişebilir. Peki şunu soracağım. Öykü yazarı Coşkun Irmak, sonra geliştirme senaryosu, sonra da senaryo yazan var.
Evet.
Üçünüzün hemfikir olma noktası nasıl oluyor? Yani üçünüzün de yani öykünün yazarı mesela diyebiliyor mu bu geliştirmede bu böyle olsun diyor mu? Ya da senden öbür tarafa senariste gidince o yorumluyor dediğin noktada nasıl bir şey oluyor?
Elbette ki esas asal kararı yani son noktayı senarist koyar bana göre. Yani biz Coşkun'la çalışırken son noktayı Coşkun koyar. Ama şu oluyor, tartışmalar oluyor aramızda. Fikir ayrılıkları oluyor.
Olması da iyi bir şey.
O tabii iyi bir şey. Aslında o çatışmalardan başka bir şey de doğuyor. Başka bir şey de bulabiliyorsunuz. Yani o çatışma her zaman için olumsuz yönde sizi etki etmiyor. Hı. Olumlu yönde de etki ediyor. Hı hı. Tabii zor oluyor o süreçler. Olay olmuyor ama bir şey doğuruyor o çatışmalarda. Ya başka bir şeyi de doğuruyor. Başka bir, ya daha bir geliştiriyor sizi. Yani dibe çekmiyor aslında. Çatıştığımız çok zamanlar oluyordu. Ama son kararı her zaman için Coşkun verdi.
Peki oradan sonrası yapımcı ve yönetmen okuduğunda nasıl bir noktaya gidiyor? Çünkü yapımcının aslında çok zor bir şey yapıyorsunuz. Her hafta işte 150 dakika, 120 dakika, 180 dakika senaryo yazmak. Belki o yıllarda böyle değildi ama şimdi hemen hemen aşağı yukarı böyle.
Öyle.
Bu çok zor bir şey. Yani neredeyse iki tane uzun metrajı her hafta yetiştirmek.
Üç bile diyebiliriz.
Üç bile olabilir. Gene benim konuklarımdan Ali Kemal Güven benim konuğumdu. Mesela onun çilingir sofrası
ortalaması 60 dakikalık bir film.
Yani baktığımız zaman 3 film eder o şekilde. Tabii çok kolay bir şey değil. Bütün geceye yayılacak. İşte izleyicinin dikkatini de tutacaksın. Çünkü yapımcının da başka kaygıları var. İşte reytingi var. Ertesi gün ne olacağı var. Şu var, bu var. Yönetmen onu görsel bir hale getirecek. Mesela yönetmen karakterin yapısına ne kadar müdahil oluyor, olmuyor bu tip şeylerde. Ki bence oluyor belli aşamada. Çünkü formattan formata değişiyor hikaye, değil mi?
Evet. Ama öyle bir geçer zaman ki de biz yani ilk işimizde talihliydik gerçekten. Biz 17 bölüm senaryo yazdık. Yani of, bu şu an yapılacak bir şey değil. 17-18 bölüm senaryoyu yazdık ve hikaye elimizdeydi. Ve ondan sonra işe başlandı. Ve Zeynep yani D prodüksiyonda çalıştı. Tabii Zeynep Günay Tan'la biz hani birlikte iş yaptık. Tabii o da çok şanslı.
Yani evet, Zeynep yani Günay zaten evet şahane.
Yani aslında çok güzel bir uyum ve birliktelikte başlandı. İlerledi iş ve hep karşılıklı paslaşarak ilerlendi.
Bu çok değerli bir şey.
Kimse kimseyi önüne geçmedi.
İşte o iletişim çok kıymetli değil mi?
Kesinlikle. Zaten onu sağladığınız zaman yani asgari müşterekle birleşiyorsun.
Evet, benim hep söylediğim bir şey var aslında. Hani bu kesişen kümeler gibi işte yazar var, yönetmen var, yapımcı var. Bunların ortak alanında ilkeler net olduğu zaman hiçbir sorun çıkmıyor. İletişim evet, açısından
kesinlikle
da değil mi?
Kesinlikle çıkmıyor ve iş tıkır tıkır yürüdü. Hı hı hı. Yani 17 bölüm senaryo yazdık ve 17 bölüm senaryo gerçekten de revize görmeden gitti. Önceden oturuluyor, konuşuluyordu o 17 bölüm. Yani yayına girmeden elbette ki üstünde konuşuldu, tartışıldı. Bazı değişiklikler yapıldı karşılıklı mutabık kalınarak. Ama bizim de onayımız, yani Coşkun'un da onayı alınarak yapılmıştı. Ve milim şaşmadan o aynı o 17 bölüm, aa evet ya 10. bölümde biz şunu şöyle yapalım, bak bu böyle olmuyor demedik.
O zamanlar yani aşağı yukarı 2010'lar değil mi? 11-12 filan şey zamanlar. Biraz daha farklı zamanlar şimdiye göre. Çünkü şimdi
özlenen zamanlar.
Evet, onu özle hale geldik. Aynen öyle.
Özlenen zamanlar.
Valla müthiş bir şey çünkü. Sonra hikaye ve tasarımlarını yaptığın projeler yapıyorsun.
Şeyi tek başıma yazdım. Çoban Yıldızı diye bir dizi yazmıştım.
2017'de.
Onunla çalıştık. Onu yazdım. Ondan sonra da
Ömer.
Evet, onu tek başıma yazdığım senaryodur. Bu da Şitsel dizisini çok severek izlemiştim.
Evet.
Çok seviyorum o
ben
diziyi.
Ben de Şitsel'i tabii ki izledim. Ömer'i de çok heyecanla, merakla ve çok beğenerek izledim. Sonra böyle 30. bölüme doğru bir koptum. Ya böyle seyahatten sonra devam etmedim. Zaten sen de 32. bölümden sonra yazmamışsın değil mi? Öyle
evet,
bir şey
yazdım.
Var. Ama o da sanıyorum 2 dönem oynadı ve yapıldı. Ama bir de uyarlama dediğimiz şey çok kolay bir şey değil. İşte burada şunu sormak istiyorum. Senin oyunculuk bilgin, işte dramaturji bilgin, eninde sonunda oyunlar yazmışsın, ortaya çıkmış o 120 bölüm geliştirme senaryosu yazman sanıyorum bütün bunların hepsinin bir özeti gibi burada çok kendini gösteriyor çünkü çok iyi oldu.
Ya, oyuncu olmanın bunda çok büyük etkisi var.
İşte onu
bir dramaturgla yaşamanın da yani dramaturg tabii, yani hani bunun da çok büyük etkisi var. En önemlisi tiyatroda o oyunculuk yaptım, yönetmenlik yaptım. Görsel olarak yani herhangi bir şey yazmak değil de o görselde nasıl canlandırılır ve bunun görseli en iyi nasıl olur? Aslında öyle yazıyorum. Benim püf noktam orası. Ben bir şey aldığım zaman ben bunu görselde en etkili şekilde nasıl verebilirimi düşünerek yazıyorum.
Ama özden de kopmuyorsun.
Yani
esasen o özü özümsemiş olduğun için belki oraya kadar görüntü aşamasına kadar geliyor değil mi?
Ya o eylem ve davranış, o sahnedeki o eylem ve davranış en iyi şekilde görselde, yani görselde derken en iyi şekilde nasıl dramatize edilir?
Bunu söylemek istiyorum.
Ben de demek istiyorum. Açığa çıkar. Nasıl canlanır? Metinde çok beğenirsiniz siz onu ama
çalışmaz.
Evet. Ya da sahneye çıkarsanız zannede olmaz.
Oyunculuk mesela bu aslında diyalog yazarken de karakteri düşünürken de ben oyunculuk eğitiminin çok değerli bir eğitim olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ve aslında ben hani kendi atölyemde mesela diyorum ki yönetmen de olacaksan, yapımcı da olacaksan senin de mutlaka bir oyunculuk eğitiminden geçmen lazım.
Çok haklısınız. Ya da yani izlemeleri lazım. Yani onların çalışmalarına girmeleri lazım.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Biz İzmir'de okurken dramatik yazarlık, sahne tasarımı ve oyunculuk iç içelik ve sinema televizyon.
Tabii.
Benim şansım da oydu.
Tabii.
Şimdi hepimiz iç içeyiz ve hepimiz birbirlerinin derslerine girerdik.
Tabii. Ben şeyi hatırlıyorum da Fransız kültürde kısa filmler gösterilirdi.
Evet.
Benim kuşağımın çok da değerli isimler var o kuşakta. Sizler oynuyordunuz. Tiyatro bölümünden arkadaşlar hep oynuyorlardı.
Biz oynadık. hatırlardı. Evet. Biz oynardık. Ne kadar katkısı olmuş çok, aslında bunun.
Çok.
Yani bunu şimdi anlıyorum.
Çok.
Yani çünkü siz orada sahne tasarımının derslerine girdiğiniz zaman o sahnenin görselini de görüyorsunuz. Dramatik tabii. yazarlık derslerine girdiğiniz zaman biz girerdik. Mesela dramatik yazarlık öğrencileri de oyuncuların çalışmalarını izlerler.
İşte aslında zaten bu bir bütün. Yani evet. 360 yani evet. hiçbiri birbirine evet. yani buna artı şunu koyabilirim. Katılacak mısın? İşte sosyoloji, felsefe, psikoloji,
kesinlikle.
Tarih ve bütün bunlar çünkü bir dünya görüşü ve aslında biz bugünün dünyasında sanat yoluyla geleceğe işte mektuplar yolluyoruz diyorum ben. Öğrencilere aynen öyle. Biraz öyle yaptığımız aynen bir şey öyle. Değil
kesinlikle,
mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Peki şunu soracağım. Mesela yönetmen olmayı hiç düşünmedin mi? Yani bir şey yönetmeyi.
Devlet tiyatrosunda oyunlar yönettim ama
sinemada mesela.
Düşünmedim. Yani demek ki yani onun peşinden koşmak hiç içimden
galiba
gelmedi.
İyi bir
yani,
hikaye anlatıcısı olduğunu.
Yani öyle galiba. Evet. Galiba düşünmedim. Yani burada kapılar kapansa oraya gider miyim bilmiyorum.
Bence hikaye anlatıcılığı çok önemli. Yani yüzyıllar öncesinden ben de mesela farklı hikayeler dinlemeyi, anlamayı çok istiyorum. Birbirine benzemeyen ama güzel bir şeyi güzel anlatmak. İşte masallar öyle değil midir? Şunu sormak istiyorum. Yani genel Türkiye'de ve dizilerde, sinemada da aynı şekilde kadın meselesi. Yani kadın karakterler, dünyada da insanlar. Sen de bir kadın oyuncusun aynı zamanda. Bir takım şeylere kıstaslara oturuyorlar. İşte yaş grubu olarak kıstaslara oturtuluyor. Ya da işte seni ağlayan kadın olarak belirlemişler. Dizide o kişiyi onu yapmak evet, istiyor. Evet. Biraz o konuyu konuşmak istiyorum. Çünkü aslında kadın rollerine daha çok şans tanınması gerektiğini düşünüyorum ki zaten öyle bir geçer zaman ki de kadın rolleri çok önemliydi. Sizin yazdığınız senaryolarda bu kadın karakterler çok önemliydi. Bunun için ne düşünüyorsun genel olarak? Yani o karakterleri yaratırken tabii senin oyuncu olman, bir kadın oyuncu olman, duyguları içselleştirmen ve hayata geçirmen çok önemli ama genel olarak bir klişeye sokma derdi var. Sizin senaryolarınıza baktığım zaman yani seninle ilgili bugün çalışırken buna hiç rastlamadım. Hepsinde böyle kadınlar tak tak tak ayakları yere basıyor. Bunun sırrı ne? Sen ve Coşkun mu diyeceğiz?
Yani belki de bu benle ilgilidir. Yani sürekli hayatında çıkış aramaya çalışan bir yapım olduğu için bu ister istemez benim karakterlerime de yansımıştır. Ya da öyle olmalarını arzu etmişimdir. Yani öyle söyleyebilirim. Ama bu demek değildir ki mağdur olmayan kadın yok. Yani anlatabiliyor muyum? Özellikle bunu İstanbul'dan çıktığım zaman daha çok hissediyorum. Yani çünkü tabii. ister istemez meslek gereği çok yerde dolaştım. Var. Çok öyle kadın var. Ama şu bir gerçek ki bütün kadınlar aslında o çıkışı arıyorlar. Erkeklerden farkları o. Yani bıraktığın zaman yerinde durmuyor kadın.
Tabii. Durmuyor. Aslında çok güçlü.
Evet.
Yani
evet. Türkiye'de kadınlar öyle.
Güçlü ama işte bunu gösterirken aslında bunun dizilere veya bu işte farklı şekilde sanat eserlerine yansıdığında da bunları daha çok görmek çok daha önemli. Aynı şey hani uyarlama olmasına rağmen Ömer'de de öyleydi yani.
Evet.
Diyaloglar, bir takım şeyler hepsi çok bize anlatıyordu. Bunu özellikle söylüyorum her konumla çünkü konuya da biraz dikkat çekmek istiyorum.
Evet.
Ben uzun bir zaman Avrupa Görsel Kişisel Kadın Ağı'nda kadınların kamera önündeki fırsat ve arkasındaki fırsat eşitliğine çalıştığım için bu çok değerli bir şey ve o yüzden buradan bir geçmek istedim. Yani sen onu yaparken kendi içindeki bulduğun güçten ilham aldığını
evet,
söylüyorsun.
Evet, tabii bir de Karadenizli olmamın da çok büyük etkisi olduğunu
tabii
düşünüyorum.
O harika bir
şey. Orada kadınlar çok farklı. Gerçekten yani ayrı bir dinamik işliyor orada.
Harika. Peki şunu soracağım. Bunu merakımdan. Şimdi Coşkun Irmak'la evlisiniz ve beraber çalıştınız. Çalışıyorsunuz.
Artık beraber çalışmıyoruz. Evet.
Peki
evet.
beraber çalıştığınız zaman o biraz önce söyledin ama duygu olarak nasıl bir şey? Mesela beraber eşlerin aynı işi üretmesi bazen çok verimli olur. Bazen de çok zor olur. Yani sınırları bilmek değerli bir şey tabii
evet.
ki. Ne yapıyor ama.
Evet. Ben Coşkun Irmak'la biz beraber çalıştığımız zaman üretim gerçekten güzel şeyler ürettik.
Üretime
yani.
Dönüştü.
Dönüştü. Evet. Ama çok da yıpratıcı. Yani eşlerin
çok.
Bir arada çalışması bence yani eksisi de bu oluyor. Çünkü çok iç içe oluyorsunuz ve sürekli yani ben çünkü 24 saat senaryoyu yaşayan bir insan. Kafam sürekli oradadır.
Çok
benim.
Zor.
Yani o çok zor. Bu ilişkiyi zedeleyen bir şey. Yıpratıcı bir şey.
Peki şunu soracağım. 2024 yılında Eksik Parça yayınlarından çıkan Engelli Koşu parantez içinde bir Senaryo Hikayesi isimli bir kitabın çıkıyor. Evet. Şimdi bu benim aslında çok ilginç buldum. Çalışırken de sağ ol, bana da hediye ettin. Okuyup hemen sana geri dönüş yapacağım. Benim bazen hem fikir eserlerini korumak, hem kendi hikayeni biraz kontrol altına almak için çoğu zaman danışanlarıma, öğrencime önerdiğim bir şeydir. Yani yazdığınız şeyi kitap haline getirin. Evet. Sonra senaryoya dönüştürsünüz. O bir eser olarak çıksın sizden. Çünkü öbür türlü tükeniyor. Hani ben bunu senaryo yaptım, yolladım oraya, yolladım buraya, yolladım buraya. Yani aslında iş böyle masada birdenbire bir sürü yerde. Halbuki böyle çıktığında mutlaka çok daha fazla görülecek ve bir noktaya varacak diye düşünüyorum kişisel olarak. Biraz o kitaptan konuşmak istiyorum. Bu senin ilk kitabın mı?
İlk kitabım.
İlk kitabın, evet.
İlk kitabım, evet. Evet, ilk kitabım.
Kitap yapma fikri nasıl gelişti?
Şimdi ben bunu aslında yıllar önce bir oyun olarak yazdım. Bundan 25-30 yıl önce. Ve ben oyunu, bilgisayar kullanmayı daha yeni öğrenmiştim. Bilgisayarımı da kaybettim. Hı. Oyun yok oldu. Ben bunu sonra tabii yine oyunculuğa daldım. Ondan sonra işte dizi film senaryolarına daldım. Öyle oldu, böyle oldu falan. Ömer'den sonra, yani hani senaryolar yazmaya başladıktan sonra şunu fark ettim ki ben o oyuna dönmeliyim. Onu başka bir şey yapmalıyım. Çünkü yazdığınız hikayeler, yani onu zaten kitabın arkasına da yaz. Ya yani ekranla buluşma aşamasında, hani öyle bir geçer zaman ki'den sonrasından söz ediyorum. İster istemez sizin kafanızda canlandırdığınız hikaye nihayete ermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu göremedim.
Çok iyi anlıyorum.
Ben bunu göremedim ve bunun acısı bende yer etti. Bir arayışa girdim ben. Kafamdaki hikayemi yazmalıyım, bu okuyucuyla buluşmalı. Ondan sonra ne oluyorsa oluyor.
Aslında bu
yani
bence,
buydu çıkış noktam.
Bu muhteşem bir şey çünkü insan etki altında kalan birisi ve aslında sektör seni sürekli bir yere gittiğin zaman bir formata sokmaya çalışıyor. Yani şurası mı? Burada o çıktı çıkmadı.
Çok doğru.
Evet.
Ve ana akıma yazdığınız zaman siz o formata göre düşünmeye başlıyorsunuz.
Tabii. Yani o.
Şimdi o aslında yazanı engelleyen bir şey. Siz o sınırlar içinde dolanıyorsunuz. Zihnimin o sınırların dışında dolanmasına ihtiyacım olduğunu hissettim aslında.
İşte ben bunu çok değerli buluyorum. O yüzden de hani bunun üstüne biraz konuşmak istiyorum. Çünkü uzun zaman bir ortak yapım marketi yönettim Antalya'da. Orada böyle işte senaryo doktorları gelirdi. İşte uzun metraj film senaryoları için konuşuyorlar vesaire. Bizim aslında mesela çok ilginç bir şey olmuştu bir sene. Televizyon kanallarından da insanlar davet etmiştik o markete ve birkaç tane uzun metrajlı senaryo, televizyon, bu dizi olabilir dediler ve format birden oraya döndü. Bazen insan kendi kafasındaki formatı da doğru koymayabilir. Onun için böyle vermek belki de başka bir formata giderken, bir jenerasyon değişirken esnek düşünmeyi sağlayacak.
Evet, şöyle de diyebilirim. Okurla da buluştu ama bu beni besledi. Bunu yazmak beni besledi. Dediğim gibi yani zihnimin özgür kaldığını hissettim. Ya bu tadı aldım ben. Bu doyumu aldım.
Aldım.
Anlatabiliyor muyum? O kalıplar, o şeyler yoktu artık. Ve istediğim gibi yani mesela hikaye kronolojik işlemiyor. Hani bu senaryo hikayesi ama bu ana akıma olacak bir iş değil. Ben bunu biliyorum. Yani asla olacak bir iş. Ama böyle, sanki böyle bağımsız film senaryosu yazılmış tadında ve böyle heyecanında öyle kendi kendine iyiler.
Tabii yani, dünya aslında şimdi çok böyle farklı formatlar, bakış açıları, o şeyler değişiyor. Hani kim bilir, ben okuduktan sonra daha iyi söylerim ama belki çevrilir, belki uluslararası olur. Çünkü hiçbir kıstas koymadan kendi dediğini koyman çok değerli bir şey diye düşünüyorum.
İç içe geçmiş hikayeler var. Yani zihnimi çok zorlayan bir kitap oldu bu benim. Yani şöyle söyleyeyim, şu bana zor geldi. Kadın kendi gerçeğinden kaçmaya çalışırken kendi gerçeğini arıyor. Evet. Aynı gerçeği arıyor. Kaçtığı gerçeğin farkında değil ve onu arıyor.
Zaten hep
yani evet, hep böyle. Ve ben bunu yazarken o beni kronolojik bütünlükten de koparttı. Beni bambaşka yerlere götürdü. Ben o dehlizlerin içinde gide gide bu kitabı oluşturdum.
Ve aslında örnek olacak da bir şey. Ben bunu öğrencilerimle de paylaşacağım. Çünkü bazen günlerce senin söylediğin şuydu. Ben ta bunu şu zamanda yazmıştım. Bunun hikayesini dediğin bir şey. Bazen o çekmecelerde duracağına kalkıp farklı formatlarda insana ulaştırmak çok daha değerli bir şey sanki, değil mi?
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Ve siz aslında 20 yıl önceki siz değilsiniz.
Tabii
yani bir de onun farkına varıyorsunuz. Kaybettiğim şey neydi bilmiyorum ama kaybetmeliymişim sanki gibi bir duygu da yaşadım. Ama siz o yüzden cesaret etmeli insan. Yani ona gideceksiniz, ona döneceksiniz ve tek tavsiyem şu, o masadan kalkmayacaksınız.
Aa, çok önemli. Evet, işte, yani, senin önemli konu
siz orası. Siz orada oturabiliyorsanız, o ilk önce bir saat oturursunuz, iki saat oturursunuz. Ama orada oturmayı başarıp da artık o akışın içinde olduğunuz zaman tamamdır. Tamam. Orada oturmak o kadar kolay bir şey değil.
Çok tahmin edebiliyorum. Yani şey açısından da tahmin ediyorum. Mesela her şey kafamda derler. Benim en çok takıldığım şey onu yaz. Şimdi benim proje geliştirme çalışmalarım var. Ama bu senaryo geliştirme değil, proje geliştirme. Biraz önce senin dediğin hakimiyeti yapmak için ne düşündün? Nasıl düşündün? Ne kadar? Bunun sınırı nedir? Bu karakter ne? Evet der. Ya buraları sorgulamadan yapmak çok zor. Çünkü ben mesela bir şeye baktığım zaman, bir şey ürettiğim zaman bana gelebilecek en kötü 50 soru ne olur derim. Ve onlara eğer cevap verebiliyorsam tamam. Yani demek ki onun bir şeysi var. Ha. Şimdi o kafamda dediğiniz şey gelişmiyor. Çıkması gerekiyor. Aynı bir terapiste gittiğinizde bir cümle konu. Aslında hiçbir şey yapmadık. Anlattım diyorsun ama aslında çıkmış oluyor. Artık değişmiş oluyor. Galiba öyle.
Aynen öyle. Yani bir de mesela şöyle oturuyorsunuz. Ah tamam ya, bu benim kafamda diyoruz. Oturuyorsunuz. Yok, olmuyor. İşte o noktada vazgeçiyorlar. Yani o noktayı aştığı zaman birey, yani yazar, ondan sonrası gidiyor. Tıkandın mı? Kalk, dolaş, yürü, bilmem. Yine oraya gel. Yine gel. On kere, 100 kere, 1000 kere geleceksin o noktaya.
Evet.
Aştığını göreceksin.
Tabii orayı aşıyorsun. Çok kararlı bir şey.
Evet. Ama bu şey istiyor. Sabır istiyor. Yani isteniyor ki ben kafamda bir şey oluştu. Hadi oturayım ben bunu, hop diye böyle bir yazayım. Yok öyle dünya.
Güzel, ya, süper. Yani... Kesinlikle. Yok ben...
O kadar kolay olsa aslında, zaten bir saatte senaryo yazardım.
Aslında bu kararlılık, ya aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz 4 kardeşin en büyüğüsün sen.
En büyüğün. Evet,
aslında büyük abla olmak hep denge kurmak ve esneklik sahibi olmak, anlamaya çalışmak. Aslında o ilk doğduğumuz ailedeki bir sürü şey ne kadar hayatımızı etkiliyor değil mi? Yani
çok,
ne kadar.
Çok.
Burada da onu görüyorum. Olmadı gene yap. O kardeş, ablalar biraz da kardeşlerinin annesi olurlar.
Öyle oluyor. Bak, değil mi? Özellikle en küçüğümüzün.
En küçüğün.
Hepimiz annesi gibi olduk.
Evet, evet. Peki oyunculuk kısmında da sen dizilerde rol aldın. Oyunlarda oynamaya devam ediyorsun.
Şu aralar yani daha çok hani en sonda hani yönetmenlik, yönetmen yardımcılığı. Hmm. Daha çok o tür işleri yaptım. Hani ekranda da çok fazla artık oynamaya zamanım ve vaktim olmadı. Olmuyor. Yazmaya daldım. Yani oynamak hani böyle ne bileyim ben yani isterim, istemiyor değilim. O içimde var ama.
Ama galiba yazmak daha ağır basıyor sen.
Ya şu an için evet. Yani güzel fırsat da bulamıyorum diyeceğim aslında. Fırsat da bulamıyorum ama bu doğru bir cevap mı bilmiyorum. İstesem yapardım.
Cevabı değil senin durumun göre yani aslında senin doğrun. Senin de cevabın senin doğrun.
Evet.
Çünkü bu bazen insanın mesleğiyle olan ilgili iştahı. Mesela bana da diyorlar ki şu anda film ya, neden filmi çekemiyorsun? Neden film yapmıyorsun? Aslında diyorum ki ben yani bir şeyler var ama şu anda bambaşka bu dijital dünyada bir takım şeylere kafayı taktım. Yapmadığım, denemediğim şeyleri denemek istiyorum.
İştahınız burada şimdi.
İştah buraya. 40 seneye yakın devam eden bir şey çok normal değil mi?
Tabii
yani
ki.
Tekrar ya, düşünmek çok yani. Önemli. Çünkü aslında benim gözlemlediğim biraz senin böyle hareketli, canlı, çok rutinleri içinde kalmaktan değil, hep o rutinleri değiştirip farklı şeyler yaratmaya çalışan bir yapı var. Dolayısıyla bazen oyunculukla özellikle de hani işte devlet tiyatrosunda vesaire oyunculuk olduğunda bu böyle bir tek düzelik olduğunda pek böyle seni kesmezmiş gibi geliyor.
Var o tarafı tabii.
Var
o
değil mi? Bir konu. Evet kesinlikle. Çünkü o bir başka bir şey ve de ben şuna çok inanıyorum artık bu yaşımda. Diyorum ki evet ben buna karar verdim. Büyük bir tutku vardı. Hani aşklar gibi. Aşklar da geliyor, geçiyor, oluyor. Aşk o aşkın dönüştüğü şeyler çok güzel. Dönüştürdüğü şeyler çok güzel. Bence evet, yazı eksik parçanın devamı gelecek gibi sanki değil mi? Başka kitaplar sanki geliyor böyle hazır
ya,
gibi görüyorum.
Bilmiyorum ama. Yani bilmiyorum derken yazmayı çok engelli arzu koşun. Ediyorum engelli koşudan sonra. Mesela kafamda bir kitap daha var ama şimdi bu aralar yine senaryo yazmayı devam ettiğim için.
Evet.
Yani fırsat bulur muyum, bulamaz mıyım ondan çok emin değilim. Yani mesela bu bir yıl içinde bir kitap daha yazmayı çok arzu ederdim. Ve kafamda o kitap da var aslında ama...
O zaman çıkacak.
Ama buna zaman kalacak mı? Yani ana akıma yazarsam ve ona başlarsam maalesef öyle hiçbir şey yapmaya vakit kalmıyor. Bu tabii sevimsiz bir durum benim açımdan ama öyle olursa da bilmiyorum bunun kararını vereceğim.
Vereceksin.
Kararını
şöyle
vereceğim.
Bir şey var aslında bu podcast'in amacı işte en az işte bu üretimleri yapan insanların hikayelerindeki değişimi dönüşümü biraz kariyer hikayelerine girmek. Şimdi aslında neden filmimi çekemiyorum da biraz da metaforik bir şey. Yani neden istediğimi yapamıyorum. Yani burada ben seni gördüğüm zaman böyle giren, meraklı, geliştiren, geliştirdikçe karar veren ve aslında bu kitaba kadar, yani engelli koşuya kadar oyunculuk oradan oraya, oradan oraya yükselten, çıtayı hep yükselten birini görüyorum.
Yani evet öyle oldu. Bilmiyorum peki, herhalde.
Hani senin evet aslında bir şeye saplanıp hiç kalmıyorsun. Hani hep oradan başka bir şey de olabilir. Yani böyle multidisipliner bir yapının içinde, çerçevenin içinde geziyor.
Evet, evet. O disiplin içinde dolaşıyorum ama. Hı-hı. Yani zaten hep buna, yani aslında hani eğitimimin bir parçası, yani oyunculuk eğitimi aldım, yazarlarla çalıştım, işte hani sinemacılarla birlikte oldum. Yani aslında o bütünün bir parçası, yani ortak küme, ben kümesi oluşturmuşum
işte biz orada. İşte evet, yani. Hepsi birbirini beslemiş
evet,
aslında.
Evet, evet, evet.
Peki
evet.
Şunu çok merak ediyorum, siz ailede birbirinizin işlerini nasıl eleştiriyorsunuz?
Aa, güzel soru.
Şimdi orada ne kral
kavga çıkmıyor ama. Mesela benim diğer kardeşlerim de sanatçı.
Biliyorum.
Üç numara da Devlet Tiyatrosu Gülçin.
Biliyorum.
O da oyuncu. Vural da öyle. O evet. Abisiyle zaten çalışıyordu. Vural, o da zaten Bilkent Üniversitesi tiyatro oyunculuk bölümünü bitirdi. O da aynı zamanda senaristlik yapıyor. Ya yani onda daha çok şey yapıyoruz. Cebelleşiyoruz. Yani öyle olmaz, bu böyle olacak, şimdi böyle olacak.
Onun şimdi yani herkes ama bir şey üretiyor. Şimdi bizim aile de var. Yani benim ablam da yapımcı. Ben de.
Evet,
ama biz tamamen iki farklı uçta işler yaptığımız için birbirimize, hatta şöyle bazen oluyor. Ben diyorum ki ay bunun, ben bunda işte biraz şey gördüm. Bence aman biraz daha değiştirin. Yani ben çok beğenirsem korkuyoruz ki reytinglerde bir sorun olabilir diye. Böyle bir esprimiz var aramızda. O bana diyor ki sen çok uzun işler yapıyorsun. Kes şunları, kısalt falan. Ama bizimki tabii çok dayanışmayla da gidiyor. İki farklı uçta işler yapınca. Sizde de biraz öyle herhalde.
Ama kardeş olmanın da şansı var işte. Yani birbirine karşı çok daha dürüst oluyorsun. Yani
tabii.
Çok nesnel bakıyorsun.
Tabii.
Hani onun iyiliği için çalışıyorsun aslında. Onu görüyorsun sen.
Tabii ve de iyi. Yani çok da gururlanıyorum. Yani
tabii.
Aslında birinin başarısıyla, herhangi biri olabilir, ailem dışında da çok mutlu olan biriyim. Mesela işte Varol buraya 2015'lerde ben Kral Şakir aslında ondan dinliyordum. Sonra kocaman bir şey haline dönüştü. Böyle bütün bir dönüşümlü süreç var. Dolayısıyla insanlara, yani burada bizi dinleyen, oyunculuk bölümünde olan olabilir, oyunculuk okuyup senaryo yazmak isteyen olabilir. Ne önerirsin? Neler önerirsin? Yani aslında ben tek bir alandan ziyade geneli bakmalarını, işte film izlemelerini falan diyorum ama sen ne dersin?
İlk başta ne yapmaları gerektiğine iyi karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Yani ne yapacağım ben? Ne yapmak istiyorum'a iyi karar vermeleri gerekiyor. Ondan sonra o yan taraflara yönelebilirler. Ama yaptığı işi ilk önce, mesela ben oyuncu olacağım dedim ve oyuncu oldum. Yani o daha sonra kendime farklı alanlar açtım. Ama o zaten bir bütünün parçasıydı oyunculuk. Hı-hı. Ama hala orada ilerliyor. Ne yapmaları gerektiğini iyi saptamaları gerekiyor. Ne istiyorum? Ben ne istiyorum? Yani bunu bildikten sonra arkası geliyor ve sabırlı olmaları gerekiyor.
Esas o bence. Süreç odaklı.
Evet. Süreç odaklı olmaları gerekiyor. Hadi bugün oldum. Hayır, öyle bir dünya yok. Olsa bile o çabuk patlayacak. Yani çabuk düşeceksiniz.
Tabii.
Yani bunu bilin ve bunu görün. Yani birikim oluşturmak bir sabır işi, deneyim işi, tecrübe işi, sanatın her alanıyla ilgilenme işi de ayrıca.
Tabii.
Eğer sanattan işte söz ediyorsan.
Ben aynı fikirdeyim.
Sizde. Yani o kadar kolay bir şey değil bu.
Şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben de öyle düşünüyorum ve aslında yaş almanın bizim mesleğimizde avantajlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü duygular oturuyor, bakış açısı oturuyor, deneyimler oturuyor.
Evet.
Çabalar, o işte 20'lerdeki, 30'lardaki bir oturuyor.
Evet.
Ve mesela ben şu anda en zevk alarak işimi yaptığım zamandayım. Çünkü onaylanma beklemiyorum, kaygım yok, istediğim şeyleri yapıyorum falan.
Evet.
Onu yapabilmek için de bütün bir donanım. Çünkü insanın kişisel kendine yaptığı donanımında önemli olduğunu düşünüyorum. İşte okumak, yazmak, izlemek falan gibi.
Evet, bunların hepsi sizde bir iz bırakıyor. Ve o izlerin peşinden koşun. Yani o tecrübeleri değerlendirmeye çalışın. Yani mesela metin yazmak isteyen, yani ya da senaryo yazmak isteyenlere, yani hani oyunculuk dışında, yani şunu söyleyebilirim çünkü onların çok da okulları var. Ama burada söyleyeceğim şey, kafanızdan geçenleri kağıda dökün.
Evet, bir şekilde.
Disiplinli bir şekilde. Ve sonra onları tekrar okuyun. Aklınıza onları geliştirin. Ama sabredin. Yani gençler çok sabırsız oluyor. Oraya oturmak çok zor. Ama sabredin ve oyun kitapları okuyun. Ve o kitapları sadece okumakla değil, onun dramaturjisini çözmeye çalışın. Yani dramaturjik olarak onu bir masaya yatırın. Yani bunu da öğrenin. Öğrenmek o kadar zor bir şey değil. Bu kitap ne anlatıyor? Neyi anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Nereden nereye gelmiş? Niye böyle gelmiş? Çünkü yaza yaza bir süre sonra bu bir yapboz tahtası gibi oluyor.
Tabii.
Siz bir bütünü, yani mesela bir parçayı, yapbozu yapıyorsunuz, bir parçası eksik. Oraya hangi parça geleceğini artık, yani o tecrübeniz size gösteriyor.
Kesinlikle.
Bundan sonra bu parça gelecek diyorsunuz ve onu koyuyorsunuz.
Kesinlikle. Ben şeye çok inanıyorum. O sabır ve süreç odaklı olmak,
evet,
ve kendine yapmak. Mesela okumaktan hiç vazgeçmemek.
Evet.
Öğrenmekten. Mesela en iştahlı ne edersen öğrenmeye. Yani ben özellikle farklı şeylerde öğrenmeyi çok önemsiyorum. Çünkü o farklı şeylerin de farklı yararları olabiliyor.
Tabii ki. Tabii ki. Tabii
yani,
ki.
Evet.
Yani ben de kesinlikle, yani bu besliyor.
Ama güncel yazmak ve çizmek ve onu oraya koymak,
evet,
ilk en önemli adım. O geldikten sonra gerisi geliyor.
Evet, evet. Ve orada mesainizi yani fazlalaştırmanız gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve okuduğunuz her romanı, ya her kitabı, izlediğiniz her filmi bunu niye böyle anlatmış?
Tabii.
Çünkü dünyadaki her şey aslında, yani bir çiçek resmi çizer ressam. Yani herkes o çiçek resmini çizer ama o başka türlü çizer.
Kesinlikle.
O nasıl başka türlü çizmiş ve buradaki mihenk taşı ne? Yani
tabii,
bunun derdine düşmemiz
tabii
lazım. Orada zaten bütün hikayeler birbirinin aynı.
Tabii.
Hayatta,
aslında var
yani,
olabilir. Yorumlama biçimleri farklı.
Hayatta yaşanan her şey,
bir,
ya insana dair olan her şey birbirinin aynı. Bu adam bunu yazarken bunu farklı kılan neymiş? Bunu yakalamam.
Evet, harika.
Yani bunu yakaladığı zaman zaten başlıyor iş.
Tamamen imzamı atacağım şeyler.
Evet,
söyledin, harika.
Ya ben de öyle bakıyorum. Hani.
Ben de öyle bakıyorum ve tabii o farkı yaratmak. Çünkü
evet,
ben bir sergi gezmiştim Fransa'da, Paris'te. Picasso and His Masters diye. Dünyada bakıyor işte Delacroix, El Greco ve Picasso. Aslında hepsi aynı konuyu. Üçü de bambaşka bir şekilde yapmışlar. Yani ve bunu ben bazen derslerde gösteriyorum. Yani var olalı beri aslında 25 tane tema var, atıyorum.
Tabii.
Döne dolaş içinde aynı şey, aynı çatışmalar ama yaratacağın farklılık ne olacak? Son şeyi soracağım. Dünyada ve Türkiye'de izlediğin filmler, diziler var mı? Özellikle son dönem yani böyle çok beğendim, etkisinde kaldım dediğim bir şey var mı?
Son dönemde değil ama benim aklımda kalan mesela David Lynch'in Mulholland Çıkmazı diye
evet,
bir film
müthiş,
var.
Evet, müthiş.
Ya mesela yani hani bunu belirtmek isterim. Yani engelli koşuyu yazmamda onun çok büyük etkisi vardır. Yani o bana referans olmuştur o film. O filmdeki o kronolojik olmayan dağılım, yani o beni mesela, ben öyle filmleri çok severim.
Ben de.
Çok severim ama yani o filmden sonra yani hani böyle, yani işte dizilerde Breaking Bad'ler, şunlar bunlar, yani onlar da elbette ki çok beni etkileyen dizilerdir. Hani dizi film olarak. Crown beni çok etkileyen dizilerdir. Schitt's'el.
Tabii yani, zaten oradan aldım.
Evet, oradan da aldım mesela. Öyle naif işleri, naif ama derinden, duygusal, insanların iç dünyalarını yansıtan ve bunu son derece başarılı bir şekilde veren dizileri, yani Breaking Bad'de de öyledir. Yani adamın iç dünyasını o kadar iyi veriyor
tabii
ki. Zaten olayı götüren o. Baktığın zaman hikayede ne var diyorsun, değil mi?
Evet.
Yani bence
i̇şte
öyle.
Aktan,
ne
evet
var yani? Hani
evet,
düz anlatsa birisi o hikayeyi. İşte bir adam var, efendime söyleyeyim. İşte yani ölmek üzereyim. İşte uyuşturucuya böyle. Yani
ama
işte hikaye öyle anlatılmıyor. Yani.
İşte hikayenin onlarca içe ve dışa dönen onlarca yüzlerce
evet
hikayesi var. O
evet
hikayeleri iyi bilmek. Göstermesen de hissettirmek.
Evet.
Çünkü
evet
ben bazen şunu çok yapıyorum. Yani göstermek mi önemli, hissettirmek mi? Ben hissettirmenin çok
kesinlikle
değerli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
Çünkü göstermek herkese göre çok görece bir şey. Çok farklı bir şey.
Kesinlikle. Ya mesela Mulholland Çıkmazı'nda bir kadın var. Kadın Hollywood dünyasında var olamamış. Var olması engellenmiş bir kadın iş. Ama adamın öyle bir işlemiş ki. Yani hani
tabii
çok basit bir şey bu aslında.
Tabii.
Ama işte ona nasıl baktığın ve onun iç dünyasını nasıl yansıttığınla ilgili her şey.
Çok çok %100 katılıyorum. Dolayısıyla o karakterler ve kolay bir şey değil aslında. Diziye girmek, kitaba girmek,
tabii,
o
tabii
dünyaya girmek. Vallahi şahane bir sohbet oldu. Seni ağırlamaktan çok
ederim
mutluyum.
Ben de çok mutlu oldum. Çok keyifliydi.
Çünkü aslında yaşamın içinde hayatla bu kadar yaşayan, yaşayarak hissederek, yani şurada konuşurken bile anlattığın şeylerdeki o heyecan çok değerli. O hiç bitmesin.
Çok teşekkür ederim.
Çok
İnşallah
teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol.